Ayrım 43.
Cevap vermenize gerek yok. İçine düştüğünüz durumu anlıyorum. Hatta sizinle bir şey paylaştığı için bundan gurur duyduğunuzu bile hissettiğinizi biliyorum. Bana da Rin'in ve Rusya'da ona aşık olan öğretmen Gilot'un yazdığı mektupları gösterince aynı tepkiyi vermiştim. Yine de, dedi Breuer, size çok acı verdiğini biliyorum. Bertha'nın benimle geçirdiği en samimi anları bir başkasıyla da paylaştığını bilmek benim aklımı başımdan alırdı. Evet, acı veriyor ama bu ilaç gibi geliyor. Lou ile aranızda geçen her şeyi anlatın bana. Hiçbir şeyi atlamayın. Breuer, transtaki görüntülerde Bertha ile Doktor Durkin'in yürüyüşünün ayrıntılarını neden anlatmadığını şimdi biliyordu. Yaşadığı o güçlü duygular Bertha'dan kurtulmasını sağlamıştı. İşte Nietzsche'ye de tam bu gerekiyordu. Bir başkasının yaşadığı bir şeyin tarif edilmesi ya da anlatılanları kavrayabilmek değil, kendi başına yaşamak gerekiyordu. Öylesine güçlü yaşayacaktı ki 21 yaşındaki bu Rus kızına yüklediği bütün o yanılsamalı anlamları söküp atabilsin. Ve Nietzsche için Lou Salome'nin bir zamanlar ona oynadığı oyunu bir başka erkeğe de oynarken kulak misafiri olmasından daha güçlü bir duygusal deneyim olabilir miydi? Bunu düşünen Breuer, hafızasını zorlayıp onunla yaptığı görüşmeleri en ufak ayrıntısına kadar anlatmaya başladı. Önce onun söylediği sözlerle başladı. Öğrenci olmak ve mürit olmak istediğini, dal kavukluğunu, Breuer'i büyük dehalar listesine katmak istediğini. Sonra hareketlerine geçti. Saçını düzeltmesi, dimdik duran başını önce bir yana, sonra öbür yana çevirişi, gülümseyişi, hayranlık dolu ilgili bakışı, dudaklarını yalarken dilinin hareketi, onun eline dokunan elinin teması. Çukur gözleri kapalı, büyük kafası geriye düşmüş halde onu dinleyen Nietzsche, duyguların altında ezilmiş gibiydi. Frederick, ben konuşurken neler hissettiniz? Çok şey, Joseph. Bana anlatın hepsini. Anlam çıkarılamayacak kadar çok şey. Anlam vermeye çalışmayın. Yalnızca baca temizliği yapın. Nietzsche, gözlerini açıp Breuer'e baktı. Adeta bir kez daha bir kandırmacı olup olmadığından emin olmak istiyordu. Yapın diye zorladı Breuer. Bunu bir hekimin emirleri olarak düşünün. Bunun yardımı olduğuna inanan bir insanı çok yakından tanıyorum. Duraksayarak konuşmaya başladı Nietzsche. Siz Lou'dan söz ederken ben de onunla yaşadıklarımı, ondan nasıl etkilendiğimi hatırladım. Her şey aynı. Şaşmaz bir biçimde aynı. Sizinle nasılsa benimle de öyleydi. Bütün o keskin anlardan, o kutsal anılardan sıyrıldığımı hissettim. Gözlerini açtı. Bütün düşüncelerinizi yüksek sesle ifade etmek çok zor, çok utandırıcı. Bana güvenin. Utancın insanı öldürmediğini size şahsen kanıtlayabilirim. Devam edin. Yumuşama katılığını gösterin. Size güveniyorum. Bu konuşmalarınızın güçten geldiğini de biliyorum. Hissettiklerim... Nietzsche durdu. Yüzü kızarmıştı. Breuer onu devam etmeye zorladı. Tekrar gözlerinizi kapayın. Belki bana bakmadan konuşmanız daha kolay olur. Yatağa da uzanabilirsiniz. Hayır, burada kalacağım. Söylemek istediğim şey, Lou'yu tanıdığınıza sevinmiş olmamdı. Şimdi beni tanıyorsunuz. Aramızda bir yakınlık oluştuğunu hissediyorum. Ama aynı zamanda öfke ve hiddet de duyuyorum. Nietzsche gözlerini açtı. Sanki Breuer'i incitip incitmediğinden emin olmak istiyordu. Sonra yumuşak bir sesle devam etti. Kutsal bir şeyi yerle bir ettiğiniz için kızıyorum. Siz benim aşkımı ayaklarınızın altına aldınız ve tozların içine fırlattınız. İşte tam bu nokta bana acı veriyor. Yumruğuyla göğsünü vurdu. O noktadaki acıyı iyi bilirim, Frederick. Sizin Bertha'ya sakat dediğinizde her duyuşumda nasıl oluyordum hatırlıyor musunuz? Hatırlayın. Bugün örs olan benim diye araya girdi Nietzsche ve çekiç gibi üzerime inen de sizin sözleriniz. Aşk abidemi harabeye çevirdiniz. Devam edin Frederick. İşte bunları hissediyorum. Ama hüzün hariç. Bir de kaybetmiş olma hissi var. Ne kaybettiniz bugün? Lou ile geçirdiğim tüm o tatlı ve değerli anları. Hepsi gitti. Paylaştığımız o sevgi nerede o şimdi? Gitti. Her şey toza toprağa karıştı. Artık onu sonsuza dek kaybettiğimi biliyorum. Ama Frederick, kaybetmek için önce sahip olmak gerekir. Orta gölü yakınlarında. Nietzsche'nin sesi iyice yumuşadı. Sanki o narin düşüncelerini sözleriyle ayaklar altına alıp ezmek istemiyor gibiydi. Bir keresinde gün batımını seyretmek için onunla Sacromonte'nin tepesine tırmanmıştık. İki tane parlak mercan tiftiği bulut, havada birleşen iki yüz gibi yavaş yavaş birbirine doğru kayıyordu. Hafifçe birbirimize dokunduk. Öpüştük. Kutsal bir anı paylaştık. Şimdiye kadar bildiğim tek kutsal andı bu. Onunla daha sonra bu andan hiç söz ettiniz mi? Bu anı çok iyi biliyordu. Uzaktayken ona yazdığım kartlarda sık sık ortadaki gün batımından, orta meltemlerinden, orta bulutlarından söz ederdim. Ama diye ısrar etti Breuer. O hiç bundan, ortadan söz etti mi? Onun içinde bu kutsal bir an mıydı? Ortanın ne anlama geldiğini biliyordu. Lou Salome, ikinizin arasında geçen her şeyi bilmem gerektiğine inanıyordu. Bu yüzden bütün buluşmalarınızı en küçük ayrıntılarına kadar anlattı. Hiçbir şey atlamadığını söyledi. Bana uzun uzun Lucerne'yi, Leipzig'i, Roma'yı ve Tuttenberg'i anlattı. Ama Orta'nın, size yemin ederim, yalnızca bir kere laf arasında adı geçti. Burası onda hiç özel bir etki bırakmamış. Ve bir şey daha var, Frederick. Çok düşündü ama sizi öpüp öpmediğini bir türlü hatırlayamadığını söyledi. Nietzsche hiçbir şey söylemedi. Yaşlar gözlerine hücum etmiş, başını öne eğmişti. Breuer acımasız davrandığını biliyordu. Ama şu anda acımasız olmaması çok daha büyük bir insafsızlığa yol açacaktı. Bu yegane fırsattı. Bir daha asla böyle bir fırsat eline geçmezdi. Bunları söylediğim için beni affedin Frederick. Ama ben büyük bir hocanın tavsiyelerine göre hareket ediyorum. Acı çeken dostuna dinlenmesi için yer göster demişti. Ama dikkat et, yatak sert olsun. Çok dikkatli dinlemişsiniz diye karşılık verdi Nietzsche. Evet, yatak gerçekten sert. Size ne kadar sert olduğunu anlatayım mı? Neler kaybettiğimi anlamanızı sağlayabilecek miyim acaba? 15 yıldır Matilde ile aynı yatağı paylaşıyorsunuz. Onun yaşamının merkezindeki insansınız. Sizinle ilgileniyor, size dokunuyor, sevdiğiniz yemekleri biliyor, geç kaldığınızda merak ediyor. Lou Salome'yi zihnimden koparıp attığımda, şu anda bunun gerçekleşmekte olduğunun da gayet iyi farkındayım. Neyi bırakmış olduğumu biliyor musunuz? Nietzsche'nin gözleri Breuer'e değil, daha çok içeriye odaklanmıştı. Adeta içindeki bir metni okuyor gibiydi. Ondan başka hiçbir kadının bana dokunmadığını biliyor musunuz? Hiç sevilmediğimi, hiç dokunulmadığımı, tamamen gözlerden uzak bir yaşam sürmenin nasıl bir şey olduğunu biliyor musunuz? Kimseyle tek kelime etmediğim günler çoktur. Yalnızca belki bir iki defa Gasthaus sahibine Guten Morgen ve Guten Abend dediğim olur. Evet, Joseph, yer yok, yurt yok sözlerinin anlamını doğru yorumladınız. Ben hiçbir yere ait değilim. Evim yok, her gün konuşabileceğim arkadaş grubum yok. Bana ait bir şeylerle dolu bir dolabım yok. Aile ocağım yok. Hatta vatanım bile yok. Zira Alman vatandaşlığından çıktım. Ama hiçbir yerde İsviçre pasaportu alabilecek kadar uzun kalamıyorum. Nietzsche, ateş saçan gözlerle Breuer'e baktı. Adeta konuşmasının durdurulmasını istiyordu. Ama Breuer hiçbir şey söylemedi. Ah, tabii benim de bahanelerim var Joseph. Yalnızlığa dayanma, hatta onu yüceltmek için gizli yollarım var. Kendi düşüncelerimi düşünebilmek için diğer insanlardan ayrı kalmam gerektiğini söylerim. Geçmişteki büyük dehaların bana eşlik ettiğini, gizlendikleri yerlerden çıkıp benim güneş ışığıma yanaştıklarını söylerim. Yalnızlık korkusunu küçümserim. Büyük adamların büyük acılar çekmesi gerektiğini, kendimin çok uzak bir geleceğe uzandığını, bana kimsenin eşlik edemeyeceğini iddia ederim. Yanlış anlaşılıyorsam, korkutuyorsam ya da reddediliyorsam bundan iyisi yok derim sevinçle. Bu benim hedef alınmam demektir. Sürüden ayrılarak yalnızlıkla karşı karşıya kalma cesaretimin, yüce koruyucu yalanına inanmayışımın benim büyüklüğümün kanıtı olduğunu söylerim. Ama yine de bir korku var ki onu alt edemiyorum. Bir an tereddüt etti, sonra atıldı. Ölümümden sonra ün kazanacak bir filozof olmamla, bir gün benim günümün mutlaka gelecek olmasıyla, hatta ebedi dönüşün olduğunu bilmemle övünmeme rağmen, yalnız başına ölecek olmak korkusunu üzerimden atamıyorum. Öldüğünüzde, bedeninizin günlerce hatta haftalarca bulunmayacağını, ancak bir gün bir yabancının burnuna gelen iğrenç bir kokuyla keşfedileceğini bilmek nasıl bir şey biliyor musunuz? Kendimi yatıştırmaya çalışıyorum. Derin yalnızlığımda sık sık kendi kendime konuşurum. Ama fazla yüksek sesle değil. Kendi sesimin boş boş yankılanacağından korkarım. Bu boşluğu dolduran kişi, tek kişi Lou Salome olmuştu. Duyduğu hüznü ve bu büyük sırlarını açmak için kendisini seçmesinden duyduğu minnettarlığı ifade edecek söz bulamayan Breuer, adeta dili tutulmuş bir halde sessizce dinliyordu. Ama içindeki ümit giderek artıyordu. Hala Nietzsche'nin ümitsizliğini iyileştirme şansı vardı. Şimdi ise size teşekkür etmek istiyorum diyen Nietzsche hemen toparlanmıştı. Lou'nun yalnızca bir yanılsamadan ibaret olduğunu biliyorum. Başını iki yana salladı ve pencereden dışarı bakarak konuştu. Acı bir ilaç, doktor. Ama Frederick, hakikatin peşinden gitmek için biz bilim adamlarının yanılsamaları bir kenara atması gerekmez mi? Hakikat, büyük harflerle diye haykırdı Nietzsche. Bilim adamlarının hakikatin de bir yanılsama olduğunu öğrenmeleri gerektiğini unuttum Joseph. Bu, onsuz yaşayamayacağımız bir yanılsamadır. Bu nedenle ben de Lou Salome'yi bir kenara atacak ve henüz bilinmeyen başka bir yanılsamaya sarılacağım. Lou'nun gitmiş olduğunu, geride hiçbir şeyin kalmadığını fark etmek çok güç. Lou Salome'den geriye hiçbir şey kalmadı mı? İyi olan hiçbir şey kalmadı. Nietzsche'nin yüzü bir şeyden iğrenircesine buruştu. Tekrar onu düşünün diye zorladı Breuer. Gözünüzün önüne onunla ilgili görüntüler getirin. Ne görüyorsunuz? Yırtıcı bir kuş. Pençeleri kan içinde bir kartal. Başında Lou, ablam ve annem olan bir kurt sürüsü. Kanlı pençeler mi? Halbuki o size yardımcı olmak istedi. Tüm bu çabaları bir düşünün Frederick. Venedik'e gelmesi, Viyana'ya gelmesi. Benim için değildi diye karşılık verdi Nietzsche. Yalnızca kendisi için, affedilmek için, suçlanmamak içindi. Bana pek öyle kendisini suçlu hisseden biri gibi gelmedi. O halde belki de sanat aşkındandır. Sanata çok değer verir. Benim eserlerim, ortaya çıkmış ya da çıkacak bütün eserlerim, onun gözünde çok değerliydi. Bu işlerden anlıyor. Bu onun iyi özelliği. Tuhaf dedi Nietzsche düşünceli düşünceli. Onunla Nisan'da tanıştım. Neredeyse 9 ay oldu. Ve şu anda büyük bir eserin doğum sancılarını hissediyorum. Oğlum, Zerdüşt doğmak için sabırsızlanıyor. Belki de Lu 9 ay önce beynimin kıvrımlarına Zerdüşt'ün tohumlarını bıraktı. Belki bu da onun alın yazısı. Verimli beyinleri büyük kitaplara hamile bırakmak. O halde diye kurcaladı Breuer. Sizin adınıza bana başvurduğuna göre Lu Salome sizin düşmanınız olmayabilirdi. Hayır. Nietzsche sandalyesinin koluna hızla vurdu. Bunu siz söylediniz. Ben değil. Yanılıyorsunuz. Benimle ilgileniyor olduğuna asla katılmıyorum. Size kendi adına başvurdu. Kendi alın yazısının gereklerini tamamlayabilmek için. O beni asla tanımadı. Beni kullandı. Bugün bana anlattıklarınız bunun kanıtıdır. Nasıl? Diye sordu Breuer. Oysa cevabını biliyordu. Nasıl mı? Çok açık. Siz kendiniz söylediniz. Lu sizin Bertha'nız gibi. O bir makine. Rolünü oynayan, aynı rolü size, bana, karşısına çıkan her erkeğe oynayan bir ruhsuz. Karşısına çıkan adamın kim olduğu önemli değil. İkimizi de aynı yollarla baştan çıkardı. Aynı dişi kurnazlıklarıyla, aynı aldatmacayla, aynı hareketlerle, aynı vaatlerle. Ama bu makine sizi kontrol edebiliyor. Zihninize egemen oluyor. Onun ne düşündüğü sizi ilgilendiriyor. Dokunuşlarını özlüyorsunuz. Hayır, öyle bir özlem yok. Artık yok. Şu anda hissettiğim tek şey öfke. Lu Salome'ye karşı mı? Hayır, o benim öfkeme layık değil. Kendimden iğreniyorum. Böyle bir kadına kapılmama yol açan duygulara öfkeleniyorum. Acaba bu katılık saplantıdan ya da yalnızlıktan daha mı iyi diye düşündü Breuer. Nietzsche'nin zihninden Lu Salome'yi çıkartıp atmak prosedürün yalnızca bir bölümü. Lu'nun bıraktığı yerde açılan yarayı da dağlamak gerek. Kendinize duyduğunuz bu öfke de neden diye sordu. Hepimizin kilerde havlayan vahşi köpekleri olduğunu söylediğinizi hatırlıyorum. Sizin de kendi insanlığınıza karşı biraz daha nazik, biraz daha cömert olmanızı ne kadar da isterdim. Benim ilk kaya cümlemi hatırlayın. Bunu size defalarca söyledim Joseph. Neysen o ol. Bunun anlamı yalnızca kendini mükemmelleştirmen değil, başkalarına da yem olmaman. Sana bir kere bile bakmayan bir kadın, makineye yem olmaktansa, bir savaş sonucu başka bir gücün eline düşmek tercih edilebilir. Bu affedilmez bir şey. Ya siz Frederick, siz gerçekten Lu Salome'ye baktınız mı? Nietzsche şaşkınlıkla başını salladı. Ne demek istiyorsunuz? O kendi rolünü oynamış olabilir. Ama ya siz, ya siz hangi rolü oynadınız? Siz ve ben ondan çok mu farklıyız? Ona baktınız mı? Yoksa yalnızca bir yem, bir mürit, düşüncelerinizi ekebileceğiniz bir tarla, bir takipçi olarak mı baktınız? Ya da belki benim gibi açlığınızı yatıştıracağınız bir kap, saten bir yastık, gençlik, güzellik olarak mı baktınız ona? Peki, o da Paul Rhee ile girilen bir mücadelede size gelecek bir ganimet değil miydi? Onunla ilk karşılaşmanızdan sonra Paul Rhee'ye sizin adınıza Lou'ya evlenme teklif ettirirken ona ya da Paul Rhee'ye gerçekten baktınız mı? Bence istediğiniz Lu Salome değil, ona benzeyen biriydi. Nietzsche bir şey söylemedi. Breuer devam etti. Simmeringer Heath'teki yürüyüşümüzü asla unutmayacağım. Bu yürüyüş benim hayatımı baştan aşağı değiştirdi. O gün öğrendiğim şeyler arasında en güçlü olanı belki de benim Bertha'ya bağlı değil, ona yüklediğim özel anlamlara, onunla hiçbir ilgisi olmayan anlamlara bağlı olmamdı. Onu gerçekten olduğu gibi görmediğimi gösterdiniz bana. İkimiz de birbirimizin gerçek kimliklerine bakmamıştık Frederick. Bunlar sizin için de geçerli, değil mi? Belki de kimsenin bir suçu yok. Belki de Lou Salome'de en az sizin kadar kullanıldı. Belki de bizler birbirimizin gerçeğini göremeyen ve aynı acıları paylaşan insanlarız. Kadınların isteklerinin ne olduğunu öğrenmeye hevesli değilim. Nietzsche'nin sesinde acı ve sert bir ton vardı. Benim istediğim onlardan uzak durmak. Kadınlar her şeyi bozar, yıkar. Belki en doğrusu benim onlara göre olmadığımı söyleyip bu konuyu bir kenara bırakmak. Zaman içinde bunun benim için bir kayıp olduğu ortaya çıkabilir. Zaman zaman her erkek bir kadına ihtiyaç duyar. Tıpkı ev yemeğine duyduğu ihtiyaç gibi. Nietzsche'nin bu buruk ve yatıştırılamaz cevabı Breuer'i derin düşüncelere sürüklemişti. Matilde'den, ailesinden, hatta kafasındaki yeni Bertha hayalinden aldığı keyfi düşündü. Dostunun bu deneyimleri asla yaşamayacağını bilmek ne kadar üzücüydü. Ama Nietzsche'nin kadınlara karşı takındığı bu çarpık tavrı değiştirmenin bir yolu olmadığını düşünüyordu. Belki bu, ondan bekleyebileceği bir şey değildi. Belki de Nietzsche, kadınlara karşı tutumunun yaşamın ilk yıllarında biçimlendiğini söylerken haklıydı. Belki bu tutum o kadar derinlere yerleşmişti ki, konuşma kürü uygulayarak ortaya çıkarılamayacak kadar uzak ve kuytu köşelerde kalmıştı.